Ayrım 3.
Bu anlam bütün yaratıcı, geliştirici atılımların karşısına dikilen bir gizli engeldir. Tasavvuf, tarikat bağlantısı bu gizli engellerin odaklaştığı görünmez duraklarda ortaya çıkmıştır. Onların önüne dikilen engeller de belli kurallara dayanan, kendi yasaları dışında geçerli bir koşul tanımayan tek tanrıcı dinlerdir. Tasavvuf tarikat bu büyük engelleri yıkamamış ancak onların egemenlik alanına sinsice girip içlerinden yeni bir kurtuluş niteliğine bürünerek kazanmıştır. Tasavvuf tarikat ilişkisini onaylayan, ona yasallık kazandıran tek tanrıcı din yoktur. Tek tanrıcı dinlerin tanrı peygamber inancıyla tasavvuf tarikat bağlantısı uzlaşmaz. Tarikatta şeyh, pir gibi önderler, peygamberlerin özelliklerini kendi kişiliklerinde toplamış kimseler olarak görünmektedirler. Daha sonra açıklanacağı üzere bu durum birdenbire ortaya çıkmamış, elverişli ortam buldukça özellikle toplumsal bunalım dönemlerinde kendini göstermiştir. Bunalmış insanların sımıntılarını, acılarını giderecek bir dayanak aradıkları yerlerde, yerden ot biter gibi yabancı çevrelerden gelmiş bir ermişin karanlıklar içinde belirdiği görülür. Söz gelişi, Moğol saldırıları sırasında yoksullaşan, varı yoğu ılgarlanan 12. 13. biraz da 14. yüzyıl Anadolu'su ermişler yatağı oluvermiştir. Bu ermişlerin çoğu Horasan, İran kökenlidir. İran'da bütün tarikatlar bunalım dönemlerinin ürünüdür. Ahmet Yesevi, yoksulluğun egemen olduğu bir çevrenin insanıdır. İranlı Ozan Hafız'ın, "Aferin o Moğol yiğitine, bütün İran'ı soyduktan sonra benim eski hırkamı da aldı" anlamına gelen dizeleri ilgiye değer. Anadolu'da bunun çok daha acı, sarsıcı örnekleri yaşanmıştır. Bunu anlamak için Anadolu'nun ılgarlanmayan, soyulmayan yörelerinde tarikatların doğmadığını, tasavvufun pek gelişemediğini göz önünde bulundurmak yeter. Bu örnekler tasavvuf tarikat ikizlerinin toplumsal bunalımlarla ne denli içli dışlı olduğunun kanıtlarıdır. Bunalım insanı bir arayışa götürür, bir kurtarıcı bulma gerekliliğiyle pekiştirir. Tasavvuf bunalımdan en çok yararlanan, insanı nesnel ortamından uzaklaştırıp tinsel alana çeken bir akımdır. Onun özünde insanın tinsel bir değer olduğu kanısı saklıdır. Tinsel değer ise nesnel değil, gene kendinden olan ölçülere göre kavranabilir. Bu tinsel değer inancı tasavvufla dini birleştirir. Bundan yararlanan da din değil, tasavvuftur. Bu durumda bir din-tasavvuf sorunu ortaya çıkar. Bu ikisini uzlaştırma olanağı yoktur pek. Şeriat, tasavvufu dinin dışına çıkmış, tasavvuf şeriatı değişmez koşullar getirerek tanrısal gerçekliğe ulaşmaya yönelen bir engel sayar. Böylece koşul olan tapımın, ibadetin yerini değişik anlayış düzeyinde bir kural olarak anış, zikir ya da sevgi, aşk alır. Olay döner dolaşır. Sevgi tapım karşıtlığında odaklaşır. Bu karşıtlık içinde ortamın etkinliği belirir. Ortam hangi kurumun egemenliğini elverişliyse onun çelişik durumların ortaya çıktığı dönemi değil, bu durumları yaratan nedenlerin tarih içinde saklı yerini bulmak gerekir. Toplumlarda inanç bakımından birdenbire ortaya çıkma diye bir olay yoktur. Bütün olayların geçmişin karanlıklarına uzayan bir kökenselliği vardır. Araştırıcının görevi bu kökenselliğe elden geldiğince çok yaklaşmaktır. Kökene yaklaşmakla gerçeği kavramak orantılıdır. Gerçeklik kökenin yanında değil içindedir, derinlerindedir. Onun yansıyan ürpermeleri suyun yüzeyinde görülen çalkantılar gibidir. Yalnız yüzeye vuran çalkantılarla ilgilenen bir kimse onun önemini, etkinliğini anlayamaz, ancak anladığını sanır. Bu bir yanlış anlamadır. İnsanı gerçekten doğrudan uzaklaştırır. Başka bir ortama, istençli kişinin kaçınması gereken alana götürür. Çağın yeniliklerine, gelişmelerine karşı direnen, işine geldiğinde onları karşıt bir görüş için araç edinen kimse, yalnız kendine değil, kendisine inananlara da, güvenenlere de kötülük eder. Kötülüğün bilerek ya da bilmeyerek yapılması sonucu değiştirmez. Tasavvufun yayılmasında bu bilmeyerek yapılan kötülüklerin büyük etkisi olmuştur. Önce kötü gösterilen insan, sonra tanrısal nitelikler taşıdığına inanılan bir kimsenin aracılığıyla kurtarılır. Tanrı yoluna götürülür, belli aşamalardan geçerek olgunlaştırılır, yetkinleştirilir, iyi insan olur. Bu bir kandırmacadır. Öğütle, avutmalarla insanın özü niteliği değişmez. Ancak istenmeyen eylemler geciktirilir, yerine göre biraz yumuşatılır. Tarikatlarda çile denen içe kapanış yöntemi kötüyü iyiye çevirmenin yolu sayılır. İnsanın doğal eğilimlerine egemen olması, onları ortadan kaldırması olgunlaşmak değil, yıpratmaktır. Söz gelişi, evlenmemek, yaşamı boyunca kadına uzak kalmak bu doğal eğilimin doğal olmayan bir alanda gerçekleştirilmesine yol açar. Doğa insanı kendi kendine yetecek bir yapıda yaratmamıştır. İnsan erkekli dişilidir. Doğanın ondan istediği bu ikili birliği, erkekli dişili uyumu doğal ölçüler içinde sürdürmektedir. Bunu yok etmek, kişinin doğal bir yanını ortadan kaldırmak, onu doğa düzeninde eksik varlık durumuna getirmektir. İnsanı kötülemek tasavvufun yaygın ilkelerinden biridir. Şöyle bir örnek verelim. İran'ın ünlü tasavvuf erlerinden Sadi'nin Gülistan, Bostan adlı yapıtlarında insan davranışları ile ilgili kısa öyküler vardır. Ozan insanı eğitmek, geliştirmek için kötü eylemleri seçer, bunları insana yaptırır. Sonra döner, bunların yanlışlığını ileri sürerek doğruyu gösterir. Şimdi insana doğruyu anlatmak için eğriyi örnek almak, iyiyi açıklamak için kötüyü sergilemek gerekli midir? Doğru karşıtı ortaya konulmadan anlatılamaz mı? Gene Doğu İslam ozanlarından şöyle bir örnek verelim. Şeyh ile öğrencileri geziye çıkarlar. Bir bağın yanından geçerler. Olgunlaşmış yemişlerin, özellikle şeftalilerin kokusu gönüllerini çeker, duygularını kamçılar, sevinirler. Bir süre sonra yol üstünde çok kötü bir koku alır, tiksinirler, iğrenirler. Çevrelerine bakınınca biraz ötede bir pislik öbeği görürler. Koku ondan geliyormuş. Bu pislik konuşmaya başlar. Şunları söyler. Benden niye kaçıyorsunuz? Ben biraz önce gördüğünüz, ağzınızın suyunu akıtan güzel kokulu şeftaliydim. İnsanın içine girdim, çıktım, böyle oldum. Bu örnek insanı kötü bir varlık olarak göstermek amacını güden, bilinerek seçilmiş bir yakıştırmadır. Doğayla ilgisi yoktur. Hepsinden önce insanın kötülüğü sindirim aygıtının işleyişiyle değil, anlayış gücünün çalışmasıyla, yönelmeleriyle bağlantılıdır. Bu tür örneklerin en bol olduğu yapıt Mevlana'nın Mesnevisidir. Bu yapıtı okumadan ozanın yüceliğine inananlar, böyle öykülerin onda bulunamayacağını sanarak yıllarca, yüzyıllarca yanılgıya düşmüşlerdir. İran ozanlarında, özellikle tasavvuf yolunu seçenlerde böyle sayısız örnek vardır. Molla Camii bunların en ünlülerindendir. Tasavvuf tarikat bağlantısında insanın benlik duygusu kötü sayılır. Onu öldürmek anlamında nefsini öldürmek deyimi kullanılır. Buna ölümden önce ölmek de denir. Biraz değişik anlamda. Hayat-ı Cavidani Şeyh-i Kamil'den sual ettim. Ölümden evvel ölmektir deyince intikal ettim. Dizeleri bu düşünceyi dile getirir. İnsanın olgunlaşmak, yetkinleşmek için bütün doğal eğilimlerini, yönelimlerini yok etmek, bastırmak, böylece salt düşünce varlığı olarak kalmasına, yalnız Tanrı'yı düşünür duruma gelmesine ölümden önce ölmek denir. Bu da hepsinden önce benliğini ortadan kaldırmakla, nefsi öldürmekle sağlanır. Bu konuda şöyle bir öykü anlatılır. Bir genç tarikata girmek, tasavvuf yolunu seçmek ister, şeyhe başvurur. Şeyh ona öğütler verir. Ondan bir takım görevlerin yerine getirilmesini ister. Genç bunların hepsini yerine getirir. Tekkede yıllarca içe kapalı bir yaşam sürer. Günün birinde şeyh onunla sıkı bir geziye çıkar. Yolda giderken birdenbire şeyh durur. Öksürür, katı bir tükürük atar. Sonra gence döner, git şunu yala der. Genç tekkede yıllarının geçmesine karşın tükürükten tiksinir, iğrenir, şeyhin dediğini yapmaz. Şeyh güler, git nefsini öldür de gel diyerek gence daha olgunlaşamadığını bildirir. Bu çarpıcı örnekler tasavvufu, tarikatları kötülemek için değil, insanın kötü olduğunu inanmakla ne gibi eğitim yollarına başvurulduğunu göstermek içindir. Yoksa tasavvuf-tarikat bağlantısında gerçek yüce örnekler de az değildir. İnsanı kötü göstermek için neden böyle örneklerin seçildiği bizce kapalıdır. Bize açık olan insanı doğal yapısından soyutlayarak doğaüstü bir ortamda gösterme çabasının ne gibi bir eğitim yolu seçtiğidir. Bu eğitim yönteminin tutarlılığı, tutarsızlığı tartışılmaz. Kendi ortamında yaşamış, uygulanmış, belli sonuçları alınmış bir yoldur. Karşıtını da kendi içinde barındırmıştır. Onu eleştiremeyiz. Burada araştırıcı için, okuyucu için ilginç olan insanı iki karşıt eğilimi özünde taşıyan bir varlık niteliğinde görmektir. Bu iki karşıt eğilim de iyi-kötü çelişkisidir. Bu çelişki düşünce, tarihinin bütün dönemlerinde, bütün ürünlerinde sergilenmiş, insan varlığı bu iki karşıtlığın savaş alanı olarak gösterilmiştir. İlk çağın başlarında Mısır, Sümer, Babil, Akat, Hint, İran, Çin, Tibet dinlerinde, daha sonra Akdeniz, Ege uluslarında, Anadolu, Yunan, Roma inançlarında insanın iyi kötü çekişmeleri içinde bulunduğunu gösteren sayısız örnek vardır. Düşüncenin, inancın kaynağı bu öğedir diyebiliriz. Bu iki öğeyi yaratan doğa mı, insanın düşünme yetisi mi? Ayrı bir sorundur. İnançtan felsefeye geçiş döneminde iyi kötü bağlantısı bir aktüre sorunu olarak gündeme getirilir. İnsanı anlamada üzerinde durulan özel, temel konu niteliği kazanır. Bilgi kuramına göre de incelenen bu iki öğe başka bir yönden görülür. İşe bilmek, bilmemek karşıtlığı karışır. Sokrates ile ardılarına göre iyi ile kötünün kaynağı, bilgi sorununun açıklığa kavuşmasıyla bağlantı içine sokulur. İyiliğin kaynağı bilgi, kötülüğün ise bilgisizlik diye gösterilir. Bu da üzerinde durulması gereken ancak başka bir alanı ilgilendiren temel konulardandır. Tasavvufu en çok etkileyen, sonra tarikatlarca bir eğitim sorunu yapılan iyi-kötü karşıtlığı, Zerdüşt dininde en açık örneğini bulur. İran tasavvufunda görülen bu ikili çelişkinin kaynağı Zerdüşt inançlarıdır. Burada inançtan inanca geçiş söz konusudur. Batı uygarlığında görülen inançtan felsefeye, daha sonra inançtan bilime geçiş Doğu ülkelerinde gerçekleşmemiştir. İnanç sorunların en açık seçik olduğu ortamlarda bile bilimin karşısına dikilmiştir. Bakınız inançtan bilime doçent doktor Sırrı Akıncı 1977. Bu dikiliş bilim verilerinden elden geldiğince yararlanılarak çağı geçmiş olanı sürdürme eğilimini geçerli kılmıştır. Tasavvuf, tarikat, mezhep bağlantısı yalnız inanca dayanır. Bu üç kurumun başka bir ereği, başka bir kaynağı yoktur. Ayrılık inanç öğelerinin yorumunda, uygulanışında görülür. Bu üç kurumun birleştiği üç temel konu vardır. İnsan, Tanrı, Evren. Bu üç konuya getirilen çözüm mezheplerde ayrı, tasavvuf, tarikat ikilisinde özdeştir. Ancak mezheplere dayanan tarikatların Tanrı, Evren ikilisi konusunda öne sürdüğü düşünce bir inanç olmaktan öteye geçemez. Özellikle Kur'an'a, hadislere bağlanan açıklama yoluna uyulur. Öteki kuruluşlarda, sünni olmayanlarda, İnsan, Tanrı, Evren üçlüsü birlikte ele alınır, özdeşleştirilir. Sünniliğe ona dayanan tarikatlara göre Tanrı, önsüz, sonsuzdur. Özü gereği usun sınırlarını aşar, bütünlüğüyle kavranamaz. Yalnız varlığı, nitelikleri düşünülebilir. Bu görüş, İslam Tanrı biliminin de temelidir. Özellikle Aristoteles mantığından kaynaklanan bu düşünce, felsefeyi, bilimi, Tanrı bilim sorunlarını açıklamada bir araç olarak görmek ister. İslam felsefesi denen bilgi dalının genel içeriği böyledir. Bunun dışına çıkan, dinle bağdaşmayan, doğaya yönelik akımlar da vardır İslam ülkelerinde. Bunların üzerinde durmayacağız burada. Gene sünnilikle ona bağlı tarikatlarda evren yaratılmıştır, yoktan var edilmiştir. Tanrı'nın belirlediği, insanın bilemediği bir dönemde evren yeniden yok olacak. Yargı günü başlayacaktır. Bu evren gelip geçicidir. Kalıcı olan öte dünyadır, ahiret. Bu yeryüzünde insan yıkım içindedir, Kur'an. Tin ölümsüzdür, gövdeye sonradan girmiştir. Tanrı topraktan yarattığı Adem'e soluğunu üflemiş, ona dirilik kazandırmış, cennete göndermiş, cennette yasak elmayı yiyen, şeytana aldanan Adem-Havva ikilisi kovulmuş, yeryüzüne yollanmış. Bütün insan soyu o ikisinden türemiştir, Kur'an. İşte genel çizgileriyle sünniliğin temeli budur. Bundan sonra şeriat denen yasaya dayalı görevler, uygulamalar gelir. Adem-Havva ikilisinin sürüklenişi, Tevrat'a, İncil'de de aşağı yukarı böyledir. İnsan soyunun ataları sayılan Adem-Havva ikilisinin yaptıklarından dolayı insan suçludur. Bu konu bütün mezheplerde tartışılır. Tasavvuf-tarikat bağlantısında gündeme getirilmez. Dahası üzerinde durulmaz bile, alay konusu olur. Tevrat, İncil, Kur'an gibi üç kutsal kitabın içerdiği Adem-Havva sorunu değişik yorumlara uğratılmıştır. Üçünün de birer yasası, şeriatı vardır. Yönlendirme, açıklama, yorumlama o yasanın içeriği doğrultusundadır. Tasavvuf-tarikat bağlantısında, sünnilik dışında kalan kurumlarda, insan-tanrı-evren sorunu bambaşka bir anlayışla sergilenir. Bu anlayışa göre gerçek varlık Tanrı'dır. Tanrı ölümsüzdür. Önüne ön, sonuna son yoktur. Yaratılış yoktan var ediş değil, engin bir ışık olan Tanrı'dan fışkırmadır. Tanrısal ışığın görünüş alanına çıkarak değişik aşamalarda yoğunlaşmasıdır. Varlık türlerini oluşturan bu değişik aşamalarda gerçekleşen değişik biçimlenmelerdir. Plotinos, Yeni Platonculuk. İnsan iyi ile kötünün savaştığı bir alandır. Bu savaşta hangisi üstün gelirse insan ona eğilim duyar, yapılacak iş istenci kullanarak iyiliği üstün kılmaya çalışmak, kötüden uzaklaşmaktır. Zerdüşt. Kötülükten kurtularak ölümsüzlüğe varmak, yokluk içinde varlığını sürdürmek insanın elindedir. Ancak insan toplumdan uzaklaşarak içe kapanış yolunu seçmeli, salt istenç oluncaya değin bütün gövdesel, duyusal eğilimlerinden çözülmeli, arınmalıdır. Buddha. İşte tasavvufun ona dayanan tarikatların üç temel ilkesi bunlardır. Üçü de İslam toplumuna başka ülkelerden gelmiştir. Şimdi bu üç görüşten oluşan tasavvuf inancına göre insan, tanrı, evren sorununa yaklaşalım. İnsan yaratılmamıştır, tanrısal bir görünüştür. Tanrı insanda dile gelir, nesnelleşir, somut bir varlık olarak görünüş alanına çıkar. Bu nedenle insan, tanrı, tanrı da insandır. Evren tanrının görünüşüdür. Evrende bulunan bütün varlık türleri tanrısal görünüşün aşamalarına göre biçimlendiğinden değişiktir. Gerçekte bir vardır. O da insan, tanrı, evren özdeşliğidir. Yaratılış bir ışık olan tanrının özünden dışa doğru taşmadır. İnsanda iki eğilim vardır. Bunlar da birbirinin karşıtı olan iyi ile kötüdür. Ancak ikisi de tanrısal özün değişik görünüşleri olduğundan birdir. Ayrılık yüzeysel bir yanılmadan kaynaklanır. İnsanın eğilimlerine göre kimi nesne iyi, kimi nesne kötü sanılır. Bu bir yanılmadır. O da bana iyi gelenin başkasına kötü, başkasına iyi gelenin bana kötü gelebileceği olayıdır. Yılanın ağısı kendi varlığını sürdürmek için iyidir. İnsan için öldürücüdür. Gerçekte iyi, kötü karşıtlığı, tanrısal uyumun iki ayrı ucudur. Tanrısal uyum insan usunu aştığından onun özü kavranamaz. İnsanın olgunlaşması, yetkinleşmesi, tanrısal gerçekleri kavramasını sağlar. Bu da içe kapanış yoluyla bütün duyu etkilerinden, geçici varlıklara duyulan eğilimlerden kurtulmakla, arınmakla olabilir. Arınmak kişinin kendini tanrısal öze yükselmek için eğitmesidir. Salt istenç durumuna gelmesini sağlayan eğitimdir. Arınan kimse yetkinleşir. İnsan, tanrı, evren üçlüsünün özdeşliğini, gerçekte bir olduğunu kavrar. Bu kavrayış sonucu ben tanrıyım diyebilir. Tanrı tüm nesnelerdedir. Tüm nesneler tanrıdadır. İnsan, tanrı, evren özdeşliğine bir örnek olur düşüncesiyle İranlı ozan Baba Kuhi Şirazi'nin şu dizelerini okuyalım. Çarşıda, manastırda yalnız tanrıyı gördüm. Düzde, dağda yalnız tanrıyı gördüm. Ne tin, ne gövde, ne inilek, ne töz. Ne nitelik, ne neden, yalnız Tanrı'yı gördüm. Gözlerimi açtım, beni kuşatan yüzünün ışığıyla bir mum gibi eridim ateşinde. Parlayan yalımlarında yalnız Tanrı'yı gördüm. Açıkça kendimi gördüm kendi gözlerimle. Tanrı'nın gözleriyle bakınca yalnız Tanrı'yı gördüm. Bu dizeler için bakınız İslam sufileri Reynold E. Nicholson, çeviri doçent doktor Mehmet Dağ, doçent doktor Kemal Işık, doçent doktor Ruhi Tığlalı, doktor Abdülkadir Şener, doktor Rami Ayaz, doktor İsmet Kayaoğlu, 1978 Kültür Bakanlığı. Bu alıntı bölümde dile gelen düşüncenin özünü oluşturan öğeler, tasavvufun temel anlayışını kuran ilkelerdir. Oysa yeryüzünde geçerli sayılan, yasal olarak nitelenen böyle bir din yoktur. Tevrat, İncil, Kur'an bu anlayışı kesinlikle yasaklar. Dahası çok ağır bir suç, küfür sayar. Bu düşünceyi işleyen ozanların sayısı az değildir. Bektaşi ozanı Basri Baba'nın şu dizeleri de ilginç bir örnektir. Görünen kendinsin, bil yoktur ağyar. Anasır doğumunda kulsun, hem mabud. Bakınız Bektaşi Alevi şairleri S.N. Ergun 1956. Ozan dört öğede toprak, ot, yel, su görünen onlardan oluşan giysiye bürünen insanda Tanrı da sensin, görünen sensin. Kendini bir derken Baba Kuhi'den başka türlü düşünmüyor. Oysa tasavvufun şeriat kurallarına bağlı kanadında bambaşka bir insan tanrı düşüncesi ortaya çıkıyor. Yeseviliğin kurucusu olarak bilinen Ahmet Yesevi'nin şu dörtlüğünde dile gelen düşünce tasavvuftan ne anladığını gösterir. Tarikatke şeriatsiz kirgenlerini, şeytan kilip imanını alur imiş. Uş bu yanlı pirsiz dava kılganlarını, sersan bolup ara yolda kalur irmiş. Divani Hikmet'ten Seçmeler, Profesör Doktor Kemal Eraslan, 1983. Bu dizelerin bugünkü Türkçe'de karşılığı şöyledir. Tarikata şeriatsız girenlerin, şeytan gelip imanını alır imiş. İş bu yolu pirsiz yürümek isteyenler, şaşırıp ara yolda kalır imiş. Bu dizelerde daha ileride de görüleceği gibi, şeriatsız bir tarikata girmenin yanıltıcı olacağı düşüncesi gündeme geliyor. Bakınız Yesevilik. Demek tasavvufa dayanır kuruluşların biri şeriata yönelik, öteki şeriata karşı iki ayrı yönü vardır. Bu ikiye ayrılma durumu kurtarmaya yetmez. Oysa şeriata uyan tarikatlar bile şeriatın yasakladığı bir takım davranışlarla kendini sürdürür. Bunun en açık kanıtı anış, zikir denen törendir. Şeyhe yükletilen üstün niteliktir. Tasavvuf-tarikat ilişkisinin beslendiği kaynakların türlülüğü kurumlarda da değişik yönelişlere neden olmuştur. Ancak bütün değişik kuruluşlarının birleştiği ortak konu, Tanrı-Evren ikilisi dışında insandır. Bu insan kendisine sayısız anlam yükletilen bir varlıktır. Yalnız doğal görünüşü içinde algılanan diri nesne değildir. Burada şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Bunca din, bunca mezhep varken tarikatların doğmasını, yayılmasını sağlayan olay nedir? Bu sorunun yanıtını insanın bilincinde aramak gerekir. Durum hangi uygarlık aşamasında, hangi düzeyinde olursa olsun insanın kutsal kitapların söyledikleriyle yetinmediğini gösteriyor. Ne denli güçlü, kapsamlı olursa olsun inanç değişmeden kaldığı sürece insanı doyurmuyor. Beslenmek, kendini sürdürmek için bir takım yorumlarla sağlanan ekleri gereksiyor. Çok tanrıcı dönemin sayısız tanrısı, tanrıçası vardı. Bir çağ geldi, bununla yetinmeyen insanoğlu tek tanrıcı inanç ortamına girdi. Birbiri ardınca üç büyük tek tanrıcı din ortaya çıktı. Musevilikle Hristiyanlık arasında aşağı yukarı 1350 yıl, Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında 612 yıl, Müslümanlıkla mezhepler, tarikatlar, tasavvuf arasında 30 ile 250 yıllık bir süre vardır. Bu süre içinde ortaya çıkan mezheplerle tasavvuf kollarının sayısı 40 dolaylarındadır. 6 yılda bir kuruluş doğmuş demektir.